Ayrım 11, sayfa 77. B. Çağdaş Türk Edebiyatı Kaynakları. Çağdaş Türk Edebiyatı dünyası ile ilgili bölümde bunun Garp dünyası olduğu belirtilmiş, ancak çeşitli dönemlerde çok farklı konumlarda olduğu, tek bir dünya değil, eklektik bir dünya belirlemesinin daha isabetli olacağı sonucuna varılmıştı. Bu bölümde de malzeme kaynağı değil, sanat eserinin oluşmasını sağlayan ruhun, düşüncenin, amacın kaynağının araştırılması yapılacaktır. Çağdaş Türk Edebiyatı döneminde sanatçıların garbı taklit ettikleri öne sürülür. Birkaç şairle yazarımız ayrı tutulursa, Tanzimat sonrası Türk Edebiyatı'nın alın yazısı Batı'yı taklit olmuştur. Ama taklidin koyusu zamanımıza rastlar. Dipnot 21. Suud Kemal Yetkin, Yokuşa Doğru, S9. Maalesef bir kısmına gayrimilli diyebiliriz. Gayrimilli diyebileceğimiz taraf, Tanzimat'tan sonra başlayan ve gayet sığ bir taklit sathını delemeyen edebiyattır ki, yokluğu dolayısıyla gayrimillidir. Necip Fazıl Kısakürek, Dipnot 22. N. Safa Coşkun, Milli Bir Edebiyat Yaratabilir Miyiz, S140. Edebi Tanzimat, memlekete taklitçilikten başka bir şey getirmedi. Gönüller garp hayranlığı ile doldu, kendimizi fikirce ve hisçe garplılardan aşağı görmeye başladık. Frank şairlerini hayran hayran okuyanlar, Yunus'un, Galim'in mevcudiyetinden habersiz göründüler. Dipnot 23. Suud Kemal Yetkin, Yurda Dönen Sanat, Ar Dergisi, Mart 1938, Yıl 2, N3, S2. Sayfa 78. Bu eleştirilen taklitçilik olayı, Batı'dan etkilenmek değil, beceriksizlik anlamında olmalıdır. Çünkü çağdaş Türk edebiyatının Batı'yı örnek alması gerektiği hemen herkesçe kabul edilmektedir. Yaşar Nabi bu konuda şunları söylüyor. Edebiyatımız eski edebiyat ananemizle rabıtasını kökünden kesmiş bulunuyor. Yeni edebiyatımıza bir kök arasak, bunun için garba teveccüh etmek mecburiyetindeyiz. Dipnot 24. Yaşar Nabi Nair, Orta Mektep ve Liselerde Edebiyat Dersleri, Gündüz Dergisi, Mart 1937, N12, S287. Demek ki çağdaş Türk edebiyatı eski edebiyatla olan ilgisini kökten kesmiştir. Artık o kökle, kaynakla hiçbir ilgisi yoktur. Bu sözün söylendiği yılda Cumhuriyet 14 yaşındadır. Milli, yerel bir edebiyatın oluşması için sürekli çalışılmaktadır. İnkılap edebiyatı adı altında milli edebiyat olarak kabul edilen halk edebiyatı yüceltilmektedir. Bütün bunlara rağmen milli bir edebiyat özlemi içinde olanlar da dahil, çağdaş Türk edebiyatı için yeni bir kök aramak gerektiğini ileri sürülmektedir. Bu kök olsa olsa garptır. Yaşar Nabi'nin kullandığı bu kök, araştırmanın konusu olan kaynakla aynı anlama gelmektedir. Kökü Batı'da arama konusuyla ilgili üzerinde durmaya değer bir örnek vardır. Hüseyin Rahmi ile yapılan bir konuşmada kendisine, "Edebiyatla iştigale başladığınız ilk zamanlarda hangi muharrirleri okurdunuz?" deniyor. Cevabı şudur: "Kütüphanemi görürseniz ayıplarsınız. Türkçe kitap yok gibidir." Dipnot 25. Nihat Nedim E. Vehbi, Hüseyin Rahmi Bey ile mülakat, Akademi, Galatasaray Dergisi, Mayıs 1932, N13, S24. 1940 yılına kadar 156 sayı çıkan Fikir Hareketleri dergisinde bir edebiyat ve düşünce dergisi olmasına rağmen, divan edebiyatı ile ilgili değerlendirme veya bilgi yazısı olmadığı gibi, içinde ayrıca derginin sahibi Hüseyin Cahit'ten başka Türk yazarına da yer verilmiyor. Halbuki Batı'da ne kadar dikkate değer sanatçı ve düşünür varsa, haklarında yazı bulmak mümkün. Hüseyin Cahit orada çıkan bir yazısında, "Bir tereddüdün romanını yaratan bir memlekette edebiyat vardır ve bu Avrupalı bir edebiyattır," diyor. Dipnot 26. Hüseyin Cahit Yalçın, Matbuat Hayatı, Fikir Hareketleri Dergisi, 6 Haziran 1935, Yıl 2, C4, N85, S3. Sayfa 79. Bu tespitler çağdaş Türk edebiyatının Avrupalı olduğunu söylüyor, ama bu yeterli değildir. Çünkü Avrupa bir coğrafya adıdır. Nasıl ki şark deyince divan edebiyatının kaynakları anlaşılmıyorsa, Garp veya Avrupa deyince de çağdaş Türk edebiyatının kaynağını anlatmaya yetmiyor. Onun dünyasını belirlerken maddi ve beşeri olduğu söylenmişti. Mehmet Kaplan, yeni Türk edebiyatı olarak adlandırdığı bu dönemin Şinasi'den itibaren batılı çağdaş medeniyetten unsurlarla dolu olduğunu ileri sürüyor. Bunlar maddi ve manevidir. Dipnot 27. Mehmet Kaplan, Teknik, Medeniyet, Edebiyat. Hisar Dergisi, Şubat 1966. N26, S4. Maddi unsurlar, malzeme, manevi unsurlar, bu edebiyatın kuruluşunu gerçekleştiren ruh, yorum, anlayış ve amaçtır. Kaynağın malzemeyi değil, yorumlayışı kapsadığını belirten şu örnekleme dikkate değerdir. İtalyan edebiyatının en büyük klasikleri arasında yer alan Dante'nin İlahi Komedisi, Arap şairlerinin tesiriyle kaleme alınıyor. İçinde kullanılan birçok tasvir malzemesi İtalyan edebiyatı geleneğinde yoktur. Ama yorum bir İtalyan şairine ait olduğu için bu esere kaynak olarak Arap edebiyatı gösterilemiyor. Dipnot 28. Ziya İlhan, Edebiyat Düşmanları. Görüşler Dergisi, Ocak 1938, N10, S2. Avrupa deyince aklımıza gelen ilk kaynağın Hristiyanlık olabileceği doğrudur. Yani doğruydu ama artık değildir. Bu dönemdeki Avrupa müsbet zihniyet ve mantık düzlemindedir. Sadri Ertem, Şanisi Özdenoğlu'nun edebiyatımızın kaynak sorunuyla ilgisi sorusuna şu cevabı veriyor. Şark mistizmasından sıyrılıp Garb'ın müsbet zihniyetini ve mantığını almak mecburiyetindeyiz. Dipnot 29. Şinasi Özdenoğlu, Edebiyatımızın 5 ana meselesi, S58. Sayfa 80. Şinasi'nin medeniyet resulü kavramında açığa çıkan Batı medeniyetinin hemen yanı başında Tanzimat Edebiyatı teorisinin en kayda değer yazısı olan Şiir ve İnşa Makalesi, dipnot 30, bizim asıl şiirimizin halk arasında söylenmekte olan kayabaşılar ve maniler olduğunu ifade eder. Dipnot 30, Ziya Paşa, Şiir ve İnşa, Hürriyet, N11, 7 Eylül 1868. Cenap Şihabettin, çağdaş Türk edebiyatının en önemli simalarından ve bu edebiyatın oluşmasında emeği geçenlerden olduğu halde kendisine şöyle seslenenler çıkıyor. Osmanlı edebiyat tarihinde alkışa değer bir yeri olan Cenap Beyefendi, artık gücünü Türkçülükten alması gereken günlerde yaşadığımızı göz önünde bulundurmak istemiyorlar mı? Dipnot 31. Hüseyin Kazım, Cenap Beyefendi de yazıyor. Artık istemiyoruz, yazmayınız. Öz Dilimize Doğru Dergisi, Ağustos 1932, N3, S40. Dünya değerinde bir Türk sanatının doğması için eski Yunan ve Latin kaynaklarına dayanmak, başka hiçbir milletin ve dilinin aracılığı olmadan doğrudan doğruya içmek zaruridir. Dipnot 32. Şinasi Özdenoğlu, Edebiyatımızın 5 ana meselesi, S58. Burhan Belge bu sözüyle özellikle Hristiyanlığın bulaşmadığı ilk Avrupa kaynaklarına inmek istemektedir. Çağdaş Türk edebiyatının oluşmasında emeği geçenlerin kimi İngiliz, kimi Fransız, kimi İspanyol edebiyatlarından etkilenmektedirler. Halbuki bütün Avrupa edebiyatlarının kaynağı Grek ve Latindir. Burada özellikle Hristiyanlık dönemi sayılan Orta Çağ adlandığına göre Avrupa'dan alınması istenen Garp deyimiyle mistik ve metafizik olmayan beşeri, dünyevi, maddi bir kaynak olmalıdır. Namık Kemal'e göre hakiki ve tabii olmalıdır. Dipnot 33. Profesör N. Halil Onan, Namık Kemal'in Talim Edebiyat üzerine bir risalesi. S7. Fazlı Necip'e göre ise milleti, memleketi, hürriyeti, terakkiyi düşünen bir kaynak olmalıdır. Dipnot 34. Fazlı Necip, Külhani Edipler. S21. Sayfa 81. Grek-Latin dünyasına kadar uzanan, daha doğrusu materyalist felsefe tarihine göre temeli ilk kez Grek-Latin'de atılan bu dünyevi, beşeri, hakiki, tabii ve maddi kaynak daha özlü bir şekilde, daha derleyici, toplayıcı, tek bir ifadeyle nasıl anlatılabilir? Tartışma, gerçi zaten bu eklektik yapıdan çıkmıştır. Ama yine de, yukarıda saydığımız kavramların belirlediği çağdaş Türk edebiyatı içinde yer alan sanatçıların çoğunun beslendiği bir kaynak da tespit edilebilir. Bu noktada felsefe tarihi işimizi kolaylaştıracaktır. Olimpos Dağı'nda oturan tanrılar ve yarı tanrılar, Grek-Latin kültürü içinde tanrının bile beşeri olabileceğini gösteriyor. İnsanlar bu muarızları karşısında, tanrılar da bu insanlara karşı duyguların zirvesi sayılan ihtiraslarını gösterebiliyorlardı. Çobanlar, tabiatı anlatan şiirler söyleyerek dünyalarının edebiyatlarına katkıda bulunurlarken, İlyada ve Odessa'daki olaylar insanların insanlarla, insanların tanrılarla, tanrıların tanrılarla olan ama her halükarda beşeri olan sürtüşmelerden doğuyordu. Dini ayinler bir cemaat gösterisi haline gelerek tiyatrolar oluşuyor, söz konusu beşeri sürtüşmelerden yola çıkılarak tiyatrolar yazılıp oynanıyor, felsefe adı altında bilginler mevcut dünyayı değerlendiriyorlardı. Herkes istediğini söyleme cesaretini gösteriyordu. Sokrat, cins bir kafa olarak düşüncelerini söylüyordu. Onun öğrencisi Eflatun, devletiyle insan aklına dayalı bir sistemin temellerini atıyordu. Onun öğrencisi Aristo, işi biraz daha somutlaştırıp aklın çalışma düzenini tespit ediyordu. Çok sonraları bu Aristo mantığını Hristiyanlık unuttura yazdı. Ama Rönesans'la birlikte Hristiyanlığın bir kenara ittiği aklı ve mantığı yeniden gündeme getirdiler. Müslüman bilginlerin kelam biliminin işleyişinde kullandıkları Aristo mantığını yeniden öğrenerek onunla Hristiyani düşünüşü çürüttüler. Sonra aklın ve mantığın ölçümde yanılabilirliğini görerek deneye başvurdular. Başta bilginin kaynağının akıl ve mantık olduğunu kabul ediyorlardı. Onlardaki değişkenlikten ötürü bilgi kaynağının ancak deney olabileceğini ileri sürdüler. Bu felsefede devrim olarak kabul edildi. Bilgiyi ancak laboratuvar şartlarında üretilebilir bir yapıya soktular. Madde dışında bir varoluş kabul etmediler. Bilimin kaynağı deney mi, akıl mı olduğu tartışması Batı felsefe tarihini iki ana döneme ayırdı. Biri klasik, diğeri modern felsefe olarak değerlendirildi. Ama bu felsefelerin her ikisi de temelde insana dayanıyordu, beşeriydi. İslam uygarlığından ayrıldığı en önemli yanı da burasıdır. Sayfa 82. Yine aynı kaynağın beslediği milliyetçilik düşünceleri Fransız İnkılabı'yla iyice su yüzüne çıktı. Çağdaş Türk edebiyatında en çok yankısını bulan düşünce, özellikle Cumhuriyet'ten biraz önceki ve sonraki yıllarda Fransız milliyetçiliğinin etkisiyle Türkçülük oldu. Çağdaş Türk edebiyatında Bray planında kalanlar da içinde olmak üzere birçok sanat mektepleri oluştu. Bu mekteplerin hemen hepsinin Avrupa'da bir karşılığı vardır. Hatta halk edebiyatı bile aslında Osmanlı dönemlerinde divan edebiyatıyla aynı kaynaktan beslenmekteyken, dipnot 35, daha sonraki dönemlerde batıdaki folklor çalışmalarının malzemesi olmuş, folklor biliminin verileriyle değerlendirilmeye başlanmıştı. Dipnot 35. Evet, divan şairleri ile halk şairleri arasında düşünüş, dünyayı görüş bakımından hiçbir esaslı fark yoktur. Nurullah Ataç, Bir Mektup, İnsan Dergisi, Haziran 1938, N3, S372. Felsefe tarihindeki bu gelişmeler ve Tanzimat sonrasındaki Türk dünyasına yansıyışı, Avrupa'nın temelinde kaynak olarak akıl olduğunu gösteriyor. Deney için aklın ölçümlerde yanılma payını en aza indirmek için bulduğu bir yöntem diyebileceğimize göre, deney de akıl kaynağından çıkmış sayılır. Bu akıl kaynağını aklı üzerinde taşıyan, onu sevk ve idare eden insan olduğu için insana irica etmemiz de mümkündür. O zaman kaynak beşeri olur. Beşerden kaynaklanan bilgiler, beşerin kendisine bir değer biçmesi de milliyetçilik düşüncesine kapı aralamaktadır.